Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Murat Yılmaz. Bu programda Türk demokrasi tarihini ele almaya çalışıyoruz. Türkiye'nin tek parti döneminden, tek parti yönetiminden daha sonra çok partili hayata dönüşüyle beraber bu geçiş sürecini, bu geçiş sürecinde Demokrat Parti'nin serbest bir seçimle 14 Mayıs 1950'de iktidara gelişi, 1950-60 arasındaki 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı ve nihayet 27 Mayıs darbesiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan ve diğer darbelerin de adeta anası olan 27 Mayıs darbesi sürecini ele aldık, konuşuyoruz. 27 Mayıs darbesi içerisinde yargılamalara girmiştik. Yargılamalar üzerinden 27 Mayıs sürecini, darbe dönemini ele alıyorduk. Hatırlayacaksınız, daha önce muhtelif darbe duruşmalarından örnekler vermeye çalıştım. Bugün de yine o şekilde devam edeceğiz. Anayasayı ihlal davası açılmıştı. Darbeyi yapanlar anayasayı ihlal ediyorlar ve ondan sonra da Demokrat Partililerin anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla bir dava açıyorlar. Bu davada daha sonra idam edilerek öldürülecek olan Fatih Rüştü Zorlu'nun savunmalarından bahsedeceğim. Fatih Rüştü Zorlu mahkemede fevkalade dirayetli, cesur, mantıklı ve mahkeme başkanının sık sık sözlerini kesmesine rağmen çekinmeden konuşan bir isim. Şöyle diyor, tabii hepsini vermeyeceğiz, parça parça bu savunmadan örnekler vereceğiz. Fatih Rüştü Zorlu şöyle diyor, başsavcı davayı güttüğü bir amele doğru götürmek istiyordu. İddianamenin önüme diktiği sehpanın karşısında konuşuyorum. Yani aslında o bir idam sehpasıyla karşı karşıya olduğunun farkında. Başsavcı davaların hepsinde ortaya attığı iddialara deliller göstermiyor, gösteremiyor. Bunun masumane bir ihtiyat olmadığını söylemek isterim. Huzurunuzda serbest bir seçimle seçilmiş, bir zamanlar milleti temsil etmiş olan insanlar var. Bu insanların diğer bir hususiyeti de imtiyazlı kimseler olmayıp Türk cemiyetinin her sınıfını temsil eden bir topluluk olmasıdır. Böyle bir topluluğu ittiham etmek büyük Türkiye'nin menfaatine uygun mudur? Cevap vereyim. Hayır. İnsan mühim bir mevkiye geldikten sonra ve son müdafasını yaptığı esnada bile mazisinden bahsetmemesi icap eder. Fakat ben bunlardan bahsetmek mecburiyetini hissediyorum. 25 seneye yakın bir harici hizmetim var. 1946'da İktisadi İşler Reisliğine girdim. 1949'da İktisadi İşbirliği Genel Sekreteri oldum. 1954 yılında temiz bir sicille politikaya geçtim. Fakat Ziya Paşa'nın dediği gibi politikada dedikodu oklarının nişan tahtası oldum. Bu sadece bizim memleketimize mahsus bir hal değildir. Dedikoduya maruz kalmış devlet adamlarının sayısı binlercedir. Bunlar arasında Birleşik Amerika'nın kurucusu Washington, Büyük Frederick, Lincoln gibileri de vardır. Fakat tarih bunları tekzip etmek imkanını daima bulmuştur. Bizde de bana ait olmayan bir şatonun resmi çekilerek, yine Ağa Han'ın otomobilinin resmi çekilerek bana ait oldukları iddia edildi. Fatih Rüştü Zorlu ile ilgili böyle yayınlar yapılıyor. Darbe yapanlar tarafından. Sadece onunla ilgili değil tabii. Birçok isimle ilgili gazetelerde ellerinde oldukları için bu darbeyle devirdikleri ve hapiste olan kişiler hakkında iftiralar yayınlanıyor. Mahkeme başkanı Zorlu'nun sözünü kesiyor bu sözlerini. Onlar davanın dışında, yani burada onları yargılamıyoruz demek istiyor. Zorlu devam ediyor. Ama iddia makamı dikteye gitmenin başlıca sebebi olarak benim midemden yakaladığını ileri sürmektedir. Bunun için bu noktalara temas lüzumunu duyuyorum. Fatih'in rüştü zorlu devamla bütün bu dedikodular, milyonluk mevduat, şatolar hepsi burada sıfıra inmiştir. Onun için çektiğim ızdıraplara rağmen bunların ortaya atılmış olmasından memnunum. Bunların hepsi yalan. Bunların açık duruşması yapılmalıdır. Demokrat Parti iktidarı zamanında iki kere devalüasyon oldu. Bu kararları uygulanmadan önce başvekil ile benim aramızda aylarca sır olarak kaldı. Ne hükümet ne parti grubu bilmediler. Halbuki devalüasyonlar dünyanın her yerinde suistimal vasıtaları yaratan hadiselerdir. Halbuki bizde en ufak bir suistimal görülmedi. Demokrat Parti en büyük dürüstlük imtihanını burada verdi. Başsavcının midelerinden bağlı olduklarını söylediği insanlar en iyi imtihanı vermeye muvaffak olmuşlardır. Sonra Demokrat Parti zamanında milli gelir %54 nispetinde artmış ve artış hızı %57'ye çıkmıştır. Hatıra defterlerine gelince onlara verilecek kıymeti takdir edersiniz. Politik hayat mücadelelerinde ihtiras ve kırgınlık hisleri bu defterlere aktarılır. Bir hatıra defterinden iktibasla savcı, Demokrat Partililer ve bu arada zorlu hakkında da bir takım ithamlarda bulunuyor. Ona cevaben bu sözleri söylüyor zorlu. Şimdi bu isme gelecek. Ethem Menderes'te kader birliği yaptığım için bir şey diyemeyeceğim. Koraltan'ın defterleri neden yazdığını bildiğim halde yine bir şey söylemeyeceğim. Başsavcı, Demokrat Parti devri için plansız, projesiz bir idare diyor. Her demokratik memleketin planla geliştiği söylenemez. Kaldı ki merkezi bir planlama sosyalist rejimlerde olabilir. Bütün dış yardımlar arasında Türkiye'de yardımlarla ilgili bir skandal olmadı. Diğer memleketlerde bu yardımlarla ilgili skandallar olmuştur. Memleketimizde hayır. Yurt dışından gelen yardımların dağıtılmasından bahsediyor. Gerçekten hala da öyledir. Birçok yardım işte bazen skandallara sebebiyet verir ama Türkiye'deki yardımların dağıtılması ile ilgili bir iddianın yaşanmadığını ifade ediyor Fatih Rüştü Zorlu. Diğer memleketlerde bu yardımlarla ilgili skandallar olmuştur. Memleketimizde hayır. O halde kendi kendimizi karalamakla kime menfaat sağlıyoruz? Bizler Türk cemiyetinden çıktık. Bu dedikodu ve iftiralardan dolayı bizden sonra geleceklere herkes şüpheyle bakmaz mı? Ancak eminim ki bugün dünyada kimse bu iftiralara inanmıyor. Tabii aslında zorluğun ifade ettiği daha sonraki yıllarda da siyasete ilişkin daimileşmiş bir dedikodu ve yolsuzluk iddiası kaldı. Bu ne yazık ki siyasetimizi hırpalayan önemli kötü geleneklerden birini başlatmış oldu. Fatih Rüştü Zorlu savunmasını şu sözlerle bitiriyor. Atifetinizi istemiyorum. Hakikat neyse onu yapınız. Gördüğünüz gibi Fatih Rüştü Zorlu eğilip bükülmeden çok net bir tavır sergiliyor. Gerçekten etkileyici bir hitabet ve aynı zamanda cesaret. Başka isimden bahsedeceğiz. Onun savunmasından eski devlet bakanı Osman Kapani. Kapani de yasada davalarında önemli isimlerden biri. Fazilet kavramını öne çıkararak başlıyor savunmasına. Demokrasinin bir fazilet rejimi olduğunu söylerler. Doğrudur. Demokratik esaslar üzerine kurulan devletlerin temellerine bakınız. Orada ne kadar çok fazilet eserleri görürseniz onların medeniyet sahasında o kadar çabuk ilerlediklerini ve diğerlerine örnek olduklarına şahit olursunuz. Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşunda bol miktarda fazilet hamuru vardır ve onun eşsiz örneklerini bizzat Atatürk vermiştir. Meydana çıkan suikast teşebbüsünden sonra söylediği bir gün bu fani vücudum elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır sözü artık nesillere mal olmuştur. Washington'un kendisini üçüncü defa başkanlığa seçmek isteyenlere amma hizmetine kafi miktarda hasrettim. Artık Vermont'taki çiftliğime çekilmek istiyorum demişti. Başkan Kennedy'nin Fazilet Mücadelesi adlı kitabı okunursa orada Amerikan tarihindeki fazilet davranışlarının emsalsiz numaralarına rastlanır. Bu kitap o dönemlerde çok meşhur, siyasetle ilgilenenler için hala meşhur bir kitaptır. Kennedy'nin Fazilet Mücadelesi kitabı. Ona atıfta bulunuyor savunmasında. Misalleri çoğaltmak mümkün diyor Osman Kapani. Fakat ben iki taneyle iktifa ediyorum. Bunları anlatışımdaki maksat şu. Bu iki devlet kurucusu fazilet yarışında yalnız kalmadılar. Devlet sektöründe vazife almış olanlar da bu vadede onların yardımcıları oldular. Nereye gitmek istedilerse fazilet duygusuna sahip birçok idealistleri yanlarında buldular. Amerika bu yolda yürümekte devam etti ve mazinin güzel davranışlarının semeresini toplayarak bugünkü lider devlet mertebesine ulaştı. Biz maalesef başlangıçtaki fazilet yolunda sebat edemedik. Güzel işler yerlerini haset, kıskançlık ve ihtirasa bıraktılar. Haydi sonunu iyi getiremiyoruz fakat hiç olmazsa başladığımız bir işe iyi başlamış olmanın şöhretini muhafaza edelim. İkinci Cumhuriyet'in şu kuruluş günlerinde şimdi arzu ederdi ki burada tanık sıfatıyla dinlenmiş kimseler ki bir kısmı üniversite mensubuydiler, onun temeline fazilet mayalarını katsınlar. Bu darbeden sonra 27 Mayıs'tan sonraki döneme bazı isimler o zaman İkinci Cumhuriyet diyorlar. Osman Kapani de onlara atıfta bulunuyor. İkinci Cumhuriyet madem kuruyorsunuz faziletle kurun demek istiyor. Yine devamla şöyle diyor. Böyle olmadı. Mesela 5 Temmuz günü huzurunuzda tanık olarak dinlenen Profesör Kubala birçok tarihi hakikatleri bilerek ve bilmeyerek yanlış ve aslında çok değişik olarak ifade etti. Bu suretle Sayın Başsavcı'yı da yanılttı. Bunun neticesinde esas hakkındaki mütalaayı dinlerken tarihi ve hukuki hatalarını birbiriyle yarış ettiklerine şahit olduk. Hislerine mağlup olabileceğini peşinen belirten bu tanığın 7468 sayılı kanunun metnini okumadan gazetecilere beyanat verdiği nazarı itibare alınırsa faziletin tam aksi istikametinde nasıl yol aldığı görülür. Hakikate varmak istiyorsak doğru hükmettiğimiz muayyen noktalardan müşterek olarak hareket etmemiz lazımdır. Sayın Kubala, Nazi ve faşist rejimlerin serbest seçimler neticesinde coşkun bir şekilde iktidara geldiklerini söyledi. Ve maalesef buradaki hakikat payını tetkik etmeden Sayın Başsavcı da esas hakkındaki mütalasına bunu aynen aldı. Sanık, Sayın Kubala'nın söylediği her söz bir nasıl kati imiş gibi aktardı. Halbuki hakikat böyle değildir. Şayet Sayın Profesör kendi görüşlerinin doğruluğunu herkese inandırmak istiyorsa, daha dün denecek kadar yakın olan tarihi hakikatleri değiştirmemeli. Bu suretle ilmi otoritesini sarsacak böyle bir hareketten sakınmalıydı. Sayın Kubala'nın şehadetine nasıl iltifat edilebilir ki? Yani şahitliğine. Seçim sistemlerinde yepyeni bir nazariye ile karşımıza çıktı. Burada diyor ki, seçimlerin serbest olması kafi değildir. Aynı zamanda samimi olması lazımdır. Şahsen muhalefet senelerinden beri anayasa ve seçim kanunları üzerine tetkiklerde bulunuyorum. Seçim usulleri ve kanunları içinde böyle bir sisteme tesadüf etmedim. Cezada olduğu gibi seçimlerde de manevi unsur arandığını ne duydum ne işittim. Eminim ki Yüksek Divan'ın Yüce Başkanı da Sayın Üyeleri de ilk defa böyle bir nazariye ile karşılaştılar. Şimdiye kadar bizde meri olan seçim kanunlarında böyle bir husus mevcut olmadığı gibi kurucu meclisin yapmış olduğu seçim kanununda da böyle bir mevzu yer almamıştır. Avrupa, Amerika'nın hiçbir devletinde böyle bir sisteme rast gelinmez. Asya'daki devletlerde de öyle. Acaba yeni istiklallerine kavuşan Gana, Gine ve Kongo gibi Afrika devletlerinin seçim kanunlarında böyle bir usul var mıdır? Bilemiyorum. Benim bildiğim, hepimizin bildiği şudur. Usulüne uygun olarak sandıktan çıkan oylar tasnif edilir. Bu oyların samimi veya gayri samimi olarak kullanıldıkları araştırılmaz. Şayet araştırılacak olursa o zaman iş tehlikeli bir mecraya dökülmüş olur. İktidarda bulunanlar seçimi kazanan muarızlarına iktidarı teslim etmemenin sebep ve bahanesini bulmuş olurlar. Ez cümle seçimlerin samimi cereyan etmediğini iddia ederler. kendilerine taraftar olan bir kısım üniversite profesörlerinden de bu hususta icazet aldılar mı, mesele hallolmuş demektir. Yani burada aslında darbeyi yapanların üniversite hocalarından tanıklık alarak kendilerini meşrulaştırmaya çalışmasını da Osman Kapani burada eleştirmiş oluyor. Devamlı diyor ki, ama memlekette karışıklıklar çıkar. Bu haksızlığa baş kaldıranlar olur. Hatta kan gövdeyi götürür. Hulasa olarak şunu arz edeyim ki, şimdiye kadar gayri samimi olduğu iddiasıyla bir seçimin iptal edildiğini hatırlamıyorum. Sırası gelmişken şunu söylemek isterim. Sayın Başsavcı Esas hakkındaki mütalasında Kore gençliğinin dikkat rejimine karşı baş kaldırdığından ve hürriyet nizamı için mücadele ettiğinden bahsederek bizdeki gençlik hareketleriyle bir benzerlik kurmak istedi. Kore gençliği dikta rejimine karşı değil, seçimlerde yapılan hilelere karşı baş kaldırmıştır. Şayet 46 senesinin mühim ve mahut seçimlerinden sonra Türk gençliği o zamanki iktidara karşı baş kaldırmış olsaydı, arada bir benzerlik bulmak mümkün olurdu. O zaman Kore ordusu hiçbir suretle ihtilale karışmamış, ancak aradan bir sene geçtikten sonra eski ihtilalcileri iş başından uzaklaştırarak idareyi eline almıştır. Sayın Başsavcı, bana öyle geliyor ki bir dikta hobisi içine düşmüştür. 1950'den evvel Türkiye'de dikta rejimi vardı diye tutturmuş gidiyor. Anlaşılan diktanın ne olduğunu bilmiyor. Kendisini bir hafta için Fidel Castro'ya misafir gönderebilseydik o zaman diktanın ve diktatörün ne olduğunu anlardı. Ona göre bu rejim bizde 1951 senesinden itibaren ağını örmeye başlamış. Bu iddiada çok yalnız kalacağını tahmin ediyorum. Son zamanlara gelinceye kadar muhalefetin bu vadide bir iddiası yoktu. Bahsettiği tarihlerde ve çok sonra, mesela 1955 senesinde Lübnan Cumhurbaşkanı ve Irak Parlamento heyetinin Türkiye'yi ziyaretleri sırasında muhalefetle biz balayı hayatı yaşıyorduk. Sayın İnönü bütün davetlere icabet eder, dış politikada bizimle beraber olduğunu söyler, iç politikada bizden ayrıldığı noktalara misafirlere izah ederdi. Bu da bir kardeşlik havası içinde samimi olarak yapılırdı. Muhalif arkadaşlarımızın birçoğu ile medeni münasebetlerimiz son zamanlara kadar devam ede gelmiştir. Şimdi Sayın Başsavcı, başta İnönü olmak üzere birçok muhalefet ileri gelenlerini, dikta rejiminin kurucularını ve destekçilerini hoş gördükleriyle mi itham etmek niyetindedir? Senelerce politikanın içinde bulunan bu zevat, dikta rejiminin kuruluşunu hissetmemiş de bunu gören, keşfeden Sayın Başsavcı Altay Egesel mi olmuştur? Bu tabi Osman Kapani iddianamede daha önce de konuşmuştuk. Serbest seçimden hemen sonra Demokrat Parti'nin diktatörlük kurmaya başladığı iddiasını ele alarak eleştiriyor. Gerçekten bu iddianamenin en çürük taraflarından birisi, ama zaten işte 10 yıl Demokrat Parti iktidarda olunca darbeciler bu 10 yılın bir yargılamasını yapmak istiyorlar. Bu 10 yılın adeta hesabını bu mahkemede görmek istiyorlar. Şimdi son sözlerini ele alalım Osman Kapani'nin. Sessiz sedasız diktaya gidilemez. Medeni dünyadan uzak bir alemde yaşamıyoruz. Türkiye Hotanto veya Balabula kabilesi değildir. Yeter ki Balabula kabilesinde olan bitenlerden bile günü gününe haberdar olunmaktadır. Şayet Sayın Başsavcı'nın dediği gibi o tarihten beri diktiğe doğru bir gidiş, bir kayma olsaydı, bunun memleketin içinde ve dışında sezilmemesine, duyulmamasına imkan olur muydu? Memleket içinde sezilince Türk seçmeni ona tevessül edenleri iktidardan uzaklaştırmak suretiyle cezalarını vermiş olurdu. Halbuki 1954 seçimleri sonunda Demokrat Parti yine iktidarda kaldı. Bu iddiada ısrar etmek, Türk milletinin diktatörlük kurmak isteyenleri desteklediğini ve diktatörlüğü istediğini iddia etmek değil midir? Ben Sayın Başsavcı'ya bu kanaatinden vazgeçmesini tavsiye ederim. Zira illa bizleri tecrim etmek isterken Türk milletine buhtanda bulunduğunun farkında olmuyor. Aslında başka Demokrat Partililerin savunmalarında da kullandığı bir argümanı kullanıyor burada Osman Kapani. Neticede siz milleti tercihlerinden dolayı yargılıyorsunuz. Yargıladığınız aslında biz değiliz, milletin tercihleridir diyor. Evet değerli dinleyiciler, 27 Mayıs darbesinin yargılamalarından örnekler vermeye devam ettik. Bu programda anayasa davasındaki müdafaalardan örnek verdik. Özellikle Fatih Rüştü Zorlu ve Osman Kapani'nin zengin muhakemesi ve aynı zamanda cesaretleriyle ifade ettikleri savunmaları okundu burada. Oradan istifade ettik. Haftaya 27 Mayıs darbesinin başka bir boyutunu ele almak üzere dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.